Ayrım 21.
Ciddi bir adım. Alexey Borisiç yemekten sonra yattığı derin öğle uykusundan biraz önce kalkmış. Karısı Marta Afanasevna ile birlikte pencerenin yanına oturmuş konuşuyor. Kızı Lidochka'nın genç Fyodor Petrovich'le bahçede yürüyüşe çıkmış olmasından hiç hoşnut değil. "Katlanamıyorum buna," diyerek homurdanıyor yaşlı adam. Genç kızların kendilerini böylesine kaybedip utanma duygularını bütünüyle yitirmelerine, bahçede gezinip durmak, karanlık patikalarda dolaşmak, baştan çıkma ve kendini dağıtma bu, başka bir şey değil. Sen, annesi, kapatıyorsun gözlerini bütün bunlara. Zaten senin açından bakıldığında bu kızın bir aptal gibi davranmasında hiç sakınca yok. Sana kalsa şu ikisi istediklerini yapabilir, ortalarda öyle dolaşıp flört edebilirler. Biraz fırsat verilse yaşına başına bakmadan her türlü utanma duygusunu bir yana bırakır, sen de koşarak gidersin gizli buluşma yerine. Yaşlı kadın kızmış bir havayla, beni iğneleyip durmayı bırak, diyor. Şuna da bakın hele, durmadan konuşup duruyor ama konuştuğu şeyden haberi bile yok. Kel kafalı aptal. Ha, ne dedin sen? Tamam, istediğin gibi olsun öyleyse. Bırak istedikleri kadar öpüşüp koklaşsınlar. Tamam, bırak istediklerini yapsınlar. Kızın başı döner de kendini kaybederse, Yüce Tanrı'nın önünde hesap vermeye çağrılacak olan ben değilim. Hadi, dilediğinizi yapın yavrucaklarım, öpüşün, flört edin istediğiniz gibi. Şeytanlığı bırak, belki sonunda hiçbir şey olmayacak. Alexey Borisiç, dua edelim de hiçbir şey olmasın, diyerek iç çekiyor. Sen her zaman kızının düşmanı oldun zaten. Kötü niyet, başka bir şey görmedi ki bu kız senden. Dua etmelisin Alexey. Dua et de bu acımasızlığın için Tanrı seni cezalandırmasın. Senin adına korkuyorum. Zaten şurada daha ne kadar yaşayacağımız bile belli değil. Bütün bunlar iyi hoş da bu olanlara izin veremem ben. O delikanlı benim kızıma layık değil. Üstelik ne aceleleri var? Toplumsal konumumuzu, kızımızın güzelliğini düşünecek olursak çok daha iyi insanlar bulabiliriz. Zaten seninle neden konuşuyorum ki ben, ha? Bir bu eksikti. Durmuş seninle konuşuyorum burada. O delikanlıyı kapı dışarı etmeliyiz. Lidochka'yı da odasına kilitlemeliyiz. Her şey bu kadar basit işte. Ben de şimdi gidip bunu yapacağım. Gör bak. Yaşlı adam esniyor. Ağzından çıkan sözcükler lastik gibi uzayıp gidiyor. Böyle yakınıp durmasının nedeni midesinin dibinde bir ağırlık hissetmesi. Dilini oynatıp durmasının nedeni de salt söylenmek istemesi. Oysa yaşlı kadın onun her söylediğine yürekten inanıyor. Ellerini ovuşturuyor, tavuk gibi gıdaklayarak ona hemen yanıt yetiştiriyor. Zorba, canavar, gavur, kukla, bunlardan başka özel olarak seçilmiş daha bir sürü küfür sözcüğü yaşlı kadının ağzından çıkıp dosdoğru Alexey Borisiç'in çirkin suratına çarpıyor. Bu meselede hep olduğu gibi büyük bir kavgayla ve gözyaşlarıyla sona erebilirdi. Ama yaşlı karı kocanın gözlerine birden alışılmadık bir şey çarpıyor. Kızları Lidochka. Saçı başı dağılmış bir halde bahçedeki patikadan hızla eve doğru koşuyor. Aynı anda bahçenin derinlerinde patikanın kıvrıldığı yerde Fyodor Petrovich'in hasır şapkası çalıların arkasında bir görünüp bir kayboluyor. Genç adamın yüzü iyice sararmış görünüyor. Petrovich tereddüt içinde öne doğru iki adım atıyor, el sallıyor ve hızlı adımlarla gözden kayboluyor. Lidochka'nın koşarak eve girdiği duyuluyor. Lidochka holü hızla geçiyor, gürültüyle kendini odasına kilitliyor. Yaşlı adamla yaşlı kadın şaşkınlıktan taş kesilmiş bir halde birbirlerine baka kalıyorlar. Bakışlarını yere indiriyorlar, hafifçe yüzleri sararıyor. Ne diyeceklerini bilemediklerinden ikisi de susup kalıyor. Onların gözünde bu kavganın ardında yatan anlam su gibi dupduru. Tek bir sözcük bile etmeden ikisi de anlıyorlar ve hissediyorlar ki onlar birbirlerine bağırıp çağırırken kızlarının yazgısı belirlenmiştir. Bir ananın ya da babanın yüreği şöyle dursun, en duyarsız insan bile kendisini odasına kilitlemiş olan Lidochka'nın ne ıstıraplı anlar yaşamakta olduğunu ve geriye doğru çekilmekte olan o hasır şapkanın onun yaşamında ne kadar belirleyici bir rol oynadığını kavrayabilir. Alexey Borisiç homurdanarak yerinden kalkıyor. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başlıyor. Yaşlı kadın onun her hareketini izliyor, soluğunu tutmuş bir şeyler söylemesini bekliyor. Yaşlı adam birden, "Şu son birkaç gündür havalar ne kadar da garipleşti," diyor. Geceleri hava soğuyor, sonra da gün boyunca dayanılmaz bir sıcak. Aşçı semaveri içeriye taşıyor. Marta Afanaseva fincanları sıcak suyla çalkalayarak ısıtıyor, sonra çayları koyuyor. Ama kimse çaya el sürmüyor. Onu çağırmalıyız, buraya çağırmalıyız. Lidoçka'yı, gelsin çayını içsin, diye mırıldanıyor Alexey Borisiç. Yoksa onun için semaveri yeniden yakmak zorunda kalacağız. Düzensizliğe tahammül edemem ben. Marta Afanasevna bir şey söylemek istiyor ama söyleyemiyor. Dudakları titriyor. Dili istediği gibi dönmüyor, gözleri buğulanıyor. Birkaç dakika sonra hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Alexey Borisiç de gözyaşlarını zorlukla tutuyor. Hıçkıra hıçkıra ağlamakta olan yaşlı kadının sırtını sıvazlamak istiyor ama gururu buna izin vermiyor. Kendine hakim olması gerekiyor. Bütün bunlar pekala, pek güzel diyerek homurdanıyor yaşlı adam. Yalnız şu da var ki delikanlının önce bizimle konuşması gerekiyordu. Evet, her şeyden önce gelip Lidoçka'yı olması gerektiği gibi bizden istemesi gerekiyordu. Ne de olsa kızımızı ona vermek istemeyebiliriz. Yaşlı kadın ellerini havaya kaldırıp sallıyor. Yüksek sesle inliyor ve hızla odadan dışarıya fırlıyor. Ciddi bir adım bu diye düşünüyor Alexey Borisiç. Böyle rastgele karar veremez ki insan. Ciddi ciddi düşünmek gerek. Bütün yönleriyle. Gidip Lidoçka'ya soracağım. Nedenlerini, niçinlerini öğreneceğim. Önce onunla konuşacağım. Sonra da kararımı vereceğim. Bu iş böyle olmaz. Yaşlı adam, röptüşambırına sıkı sıkı sarınıp, Lidoçka'nın kapısına doğru sessiz adımlarla ilerliyor. Kapının tokmağını çekinerek tutuyor ve Lidoçka diye sesleniyor. Sen hasta falan mısın yoksa? Yanıt yok. Alexey Borisiç iç çekiyor. Her nedense omuz silkiyor ve yürüyerek kapıdan uzaklaşıyor. Bu iş böyle olmaz diye düşünüyor kendi kendine. Terliklerini koridorlarda şıpırdatarak ilerliyor. İnsanın bunu incelemesi gerekir. Bütün yönleriyle konuşması, tartışması gerekir. Kutsal evlilik andı. Bu meseleye böyle hafiflik içinde yaklaşılamaz ki. Gidip yaşlı kadınla konuşacağım. Terliklerini sürüyerek karısının odasına giriyor. Marta Afanasevna açılmış bir sandığın önünde duruyor. Titreyen elleriyle bir yığın kumaşı tek tek elden geçiriyor. Bir gecelik bile yok burada diye mırıldanıyor. İyi, ciddi aileler çeyizin arasına birkaç bebek giysisi bile koyarlar. Bize bak, biz mendilleri, havluları koymayı bile unutmuşuz. Gören de bu kızı bizim öz evladımız değil, öksüz sanır. Ciddi konuları konuşup tartışmak zorundayız. Sen de kalkmış bez parçalarından söz ediyorsun. Ben bunlara bakmaya bile tahammül edemiyorum. Kızımızın geleceği söz konusu, sen de kalkmış pazarcı kadın gibi bez parçalarını sayıp duruyorsun. Bu iş böyle olmaz. Peki ne yapmamız gerekiyor öyleyse? Düşünmemiz gerekiyor. Bu meseleyi bütün yönleriyle ele almamız gerekiyor. Lidoçka'nın kapısının kilidini açtığını, hizmetçiye Fyodor Petrovic'e götürmesi talimatıyla bir mektup verdiğini, sonra kapıyı yeniden kilitlediğini duyuyorlar. Alexey Borisiç fısıldayarak, ona kesin bir yanıt gönderiyor, diyor. Ah saf diller, aptallar, gelip büyüklerinden öğüt alacak kadar bile akılları yok bunların. Demek dünya sonunda bu hallere düştü. Aa, birden fark ettim Alexey, diyor yaşlı kadın, heyecanla ellerini ovuşturarak. Kentte yeni bir daire aramaya başlasak, Lidoçka artık bizimle oturmayacaksa 8 odalı bir eve gereksinmemiz kalmaz ki. Bunların hepsi aptalca şeyler, zırvalık. Şimdi yapmamız gereken şey oturup ciddi ciddi. Yaşlı çift akşam yemeği vakti gelinceye kadar kendilerine bir yer bulamadan gölgeler gibi evin içinde bir o yana bir bu yana dolaşıp duruyor. Marta Afanasevna kumaşları amaçsızca elden geçiriyor. Aşçıya fısıltıyla bir şeyler söylüyor, sonra birden hıçkırarak ağlamaya başlıyor. Alexey Borisiç ise homurdanıyor, ciddi konuları tartışmak istediğini söylüyor, saçma sapan laflar ediyor. Akşam yemeği vakti geldiğinde Lidoçka ortaya çıkıyor. Yüzü pembeleşmiş, gözleri de hafifçe şişmiş. Yaşlı adam ona hiç bakmadan, işte sonunda geldi, diyor. Masaya oturuyorlar. İlk iki yemeği hiç konuşmadan yiyorlar. Yüzlerinde, hareketlerinde, aşçının yürümelerinde, her şeyde utangaç bir ağırbaşlılık havası var. Yaşlı adam, Lidoçka, bizim şey yapmamız gerekiyor, biliyorsun, diyerek başlıyor konuşmaya. Ciddi olarak, bütün yönleriyle, ha, evet, bir şeyler içelim mi ha? Glafira, bize içkiyi getir. Şampanya da fena olmaz aslında. Kalmamış mı? Neyse boş ver. İşte böyle, evet, bu iş böyle olmaz. İçki geliyor. Yaşlı adam kadehleri ard arda deviriyor. Aa, hadi tartışalım şu meseleyi, diyor. Ciddi bir konu bu. Senin geleceğin. Bu iş böyle olmaz. Lidoçka, korkunç bir şey bu. Baba, senin böyle hiç durmadan konuşup durman, diyerek iç çekiyor. Evet, diyor yaşlı adam irkilerek. Yok, anlıyorsun ya, ben yalnızca bir içki daha koyun bana. Kızma. Yemekten sonra anne ile kız fısıldaşarak uzun uzun konuşuyorlar. Yaşlı adam evin içinde, düpedüz zırvalık değilse konuştukları hiç şaşmam, diye düşünerek dolaşıp duruyor. Hiç anlamıyor bu aptallar. Ciddi bir mesele bu, önemli. Bu iş böyle olmaz, olmaz. Gece iniyor. Lidoçka yatağında uyanık yatıyor. Yaşlı çifti de uyku tutmuyor. Şafak sökünceye kadar fısıldaşıp duruyorlar. Alexey Borisiç, şu kahrolası sinekler de insanı hiç uyutmuyor, diye humurdanıyor. Oysa onu uyutmayan sinekler değil, içini kaplayan mutluluk. Çeviren Yurdanur Salman. A.C. Conte imzasıyla Oskolki, sayı 26, 28 Haziran 1886.